Ayrım 23. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 234. 26. Ertesi günü gözlerini açtığı zaman kendini yatakta yalnız buldu. Ömer onu uyandırmadan kalkıp giyinmiş gitmişti. Vakit öğleye yaklaşıyordu. Açık pencereden içeri müthiş bir sıcak sokuluyor ve boynunu, gözlerinin altını terletiyordu. Aşağı atladı, ayağına terliklerini geçirdi ve musluğa giderek yüzüne soğuk su çırptı. Vücudunda hiçbir ağırlık, yorgunluk, kafasında hiçbir uğultu yoktu. Dün akşamki hadiselerden sonra bu kadar canlı ve taze uyanacağını tahmin etmiyordu. Şimdi her şeyi gayet güzel hatırlıyor ve sinirlenmeden, gülmeden düşünüyordu. Ömer'le ikisi diğerlerini meyhanede bırakarak dışarı sıvışmışlar, bir müddet deniz kenarında yürümüşlerdi. Ortalık aydınlanmak üzereydi. Dümdüz uzanan ve toprak bir kaptaki civa kadar ağır, koyu ve parlak görünen denizden tuzlu ve keskin bir yosun kokusu yayılıyordu. Bozuk rıhtımda sürçe sürçe ve bir şey konuşmadan bir hayli ilerlemişlerdi. Macide, Ömer'in böyle anlarda söze başlayıp uzun uzun anlatmasına alıştığı için her an bekliyor, fakat bu sefer bu bekleyişte biraz da isteksizlik karışık olduğunu kendinden saklamıyordu. Kocası konuşmaya başlarsa belki birçok şeyleri izah etmeye ve Macide'nin kafasındaki kanaatleri değiştirmeye çalışacak ve belki de bunda muvaffak olacaktı. Fakat Macide, artık ne olursa olsun ta içindeki bir yerlerde değişmez bir karar verildiğini ve her hal çaresinin bu kararı bir müddet daha geri bırakmaktan başka bir şey yapamayacağını seziyordu. Ömer hiç ağzını açmadı. Yalnız Macide'nin ayağı bir taşa çarpıp sendeleyince onu kolundan yakaladı ve genç kadın yaralı bir yerine dokunulmuş gibi irkildi. Ömer onu hep bu kolundan, hep aynı yerden ve hep bu şekilde yakalardı. Sonra bu hadiseyi eski zamanlara ait tatlı bir hatırayı anar gibi düşünmek ona garip geldi. İşte kocası, aynı adam yanındaydı ve kolunu eskisi kadar sıkı tutuyordu. Bu adamın kendisini eskisinden daha az yahut daha farklı sevmediği de muhakkaktı. Öyleyse ortada değişen neydi? Macide değişenin kendisi olmasından ve Ömer'e karşı bir haksızlık yapmaktan korktu ve ''Evet evet'' diye düşündü. Bu çocuk hep aynı şeydi. İlk günden beri buydu. Ben de bunu biliyordum. O zaman tahammül ettiğim halde şimdi hoş görmemek doğru değil. Fakat nasıl yapayım? Bir hayli yürüdükten sonra yanlarından bir otomobil geçti. İşaret ederek onu durdurdular ve eve döndüler. Ömer dün akşam müsamereye giderken Profesör Hikmet'ten aldığı 2 lirayla arabanın parasını verdi. Tenha yollarda ve serin sabahın içinde adam akıllı hızlı olarak gelirken bile Ömer ağzını açmamıştı. Fakat odaya girer girmez Macide'nin ellerine sarılarak ''Karıcığım'' dedi. Macide kocasının yüzüne baktı, gözleriyle birçok şeyler ifade ettiğini sandığı halde biraz sitemle gülümsemekten başka bir şey yaptığı yoktu. Ömer bundan cesaret alarak, ''Macide, bundan sonra hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ne saza, ne müsamereye, ne de evimize ahbap çağıracağız. Bütün tanıdıklarımla alakayı keseceğim. Yepyeni ve daha manalı bir hayata başlamak istiyorum. İçimdeki bu melun şeytanı boğacağım.'' dedi. Macide bu nevi sözleri belki 10. defa dinlediğini unutmuyor, fakat Ömer'in şu anda her zaman olduğu gibi tamamıyla samimi bulunduğundan da asla şüphe etmiyordu. Bütün kararlarına rağmen kocasının sözleri ve bilhassa ateşli tavırları karşısında her zamanki zaaf anlarından birine düşeceğinden korktu. Böyle bir şeyi asla istemiyordu. Bu sefer bütün hiddetini, içine biriken bütün acıları hummalı öpüşmelerle silip süpürmek niyetinde değildi. Nitekim Ömer de bunu sezer gibi oldu, haline bir sessizlik çöktü. Yatağa girer girmez ikisi de uyudular. Macide şimdi uyanınca kocasının 1-2 saat uykudan sonra gürültüsüzce kalkıp gittiğini görüyordu. İçinde müthiş bir ezinti peyda oldu. Madame'la beraber kullandıkları mutfağa giderken kendine bir çay pişirdi, biraz kahvaltı hazırladı. Karnını doyurduktan sonra saate bakınca 4'e yaklaşmış olduğunu gördü. Ortada dün gece düşündüğü gibi bir fevkaladelik yoktu. Buna rağmen içi sıkılıyordu. Yataktan kalktığı sırada hissettiği hafiflik pek çabuk geçmişti. Kendi kendine, herhalde alkolün tesiri, dedi. Düşüncelerini mümkün olduğu kadar Ömer'den uzak tutmak istiyordu. Mutfakta akşama yiyecek bir şey bulunmadığı aklına geldi. Çantasını karıştırdı, 20 kuruş kadar parası vardı. Bakkaldan veresiye öteberi aldıkları için bugünü bununla geçirebilirlerdi. Yavaş yavaş giyindi. Sokağa çıktığı zaman saat 6'ya gelmiş, caddeleri ter kokulu ve aceleci bir kalabalık doldurmaya başlamıştı. Macide bakkala uğramadan evvel bir dolaşmak istedi. Birçok akşamlar bu saatlerde Galatasaray tarafına yürür ve ekseri Ömer'le karşılaşırlardı. Bu sefer de tepe başına kadar yürüdü, sonra karşı kaldırıma geçerek geri döndü. Yanındaki bahçeden Rumca şarkılar geliyordu. Tekrar Galatasaray'a gelince birdenbire irkildi. 15-20 adım kadar önünde Ömer'e benzeyen birisi gidiyordu. Yalın ayak ayaklarına uzun ökçeli beyaz iskarpinler giymiş bir kadınla kol kola yürüyorlardı. Macide biraz hızlandı fakat kalabalıkta onları kaybeder gibi oldu. Kadını arkadan Ümit'e benzetti. Sonra bu düşünceyi gülünç buldu. Onun bu kıyafette Beyoğlu'nda dolaşacağına imkan verilemezdi. Bu sırada onları tekrar ve 30 adım kadar ileride gördü. Adam akıllı birbirlerine sokulmuşlardı. Macide bütün dikkatini kadında topladı fakat mesafe uzakça olduğu için bir şey seçemiyordu. Tekrar hızlandı ve gelip geçenlere çarparak 10 adıma kadar yaklaştı. Gözleri kadının pembe ve çıplak topuklarına takıldı. Bunlar oldukça yaşlı bir insana aitti. İskarpinin ökçesine her bastıkça alt kenarları irin renginde bir sarılık alıyordu. Kısa kollu bluzundan aşağı doğru sallanan kolu kıpkırmızı ve uzaktan belli olacak kadar iki mesameliydi. Başlarını birbirlerine yaklaştırıyorlar ve konuşuyorlardı. Macide olduğu yerde bir adım durarak derin bir nefes aldı. Bu kadının Beyoğlu'nda adım başında rastlanan nazlılardan biri olduğu muhakkaktı. Nasıl olup da aklından evvela Ümit'i geçirdiğine şaştı. Ani bir kararla tekrar hızlandı. Önündekileri kaybetmişti, bulamamaktan korktu. Adeta koşuyor ve geleni geçeni kendine baktırıyordu. Nihayet tekrar gördü ve bu sefer 4-5 adıma kadar yaklaştı. Bu anda ikisi birden sol taraftaki sinemalardan birine girdiler. Resimlere, hatta filmin adına bile bakmadan gişeye yaklaştılar. Macide bütün kafasındaki niyetlerin bir anda uçup gittiğini, hemen kaçmaktan, mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşmaktan başka bir şey düşünmediğini fark etti. Eve doğru koşar gibi ilerledikçe içindeki bulantı hissi daha çok arttı ve maddileşti. Bir takım pis hayaller gözünden gitmek bilmiyordu. Onların locadaki hayallerini düşünüyor ve adımlarını tepinir gibi yere vuruyordu. Herhalde bundan evvel de böyle şeyler yapmıştır. Sonra yan yana yattık, bana süründü, beni kollarının, aynı kollarının arasına aldı. Ne pis şey, ne pis şey diye söylendi. Sesinin boğazında takılıp kaldığını ve uzun zaman bağıra çağıra konuşmuş, da ağzı kurumuş gibi bir gırtlağının acıdığını hissetti. Yanından geçenlere kızgın gözlerle bakıyordu. Birdenbire bu caddedeki bütün insanların öteden beri hep sırıtarak dolaştıklarını keşfetti ve kızdı. Dükkanların önünden geçtikçe burnuna vuran kokular da canını sıkıyordu. Bir manavdan yayılan şeftali kokusu, yanı başındaki tuhafiyecinin naftalinine ve her ikisi birden nereden geldiği anlaşılmayan kızarmış çiroz kokusuna karışıyordu. Gelip geçen otomobillerin arkada bıraktıkları yanmış benzin dumanları da bunlara birleşerek Macide'nin yüzüne yapışıyor ve genç kadın ağaçlar arasında dolaşırken yüzüne takılan örümcek ağlarını kovar gibi elini yanaklarında ve burnunda gezdiriyordu. Eve geldiği zaman tamamıyla sakinleşmişti. Hemen çantasını aldı, eşyasını içine doldurmaya başladı. Emine teyzelerinden ayrıldığından beri bunlara bir iki çift çoraftan başka bir şey ilave edilmemişti. Kahverengi kazağı olduğu gibi duruyordu. Fakat aynı renkteki iskarpinleri bir kenara atılmış ve tozlanmıştı. Birdenbire doğruldu kendi kendine. ''Nereye gideceğim, bunları ne yapacağım?'' diye sordu. ''Balıkesir'e mi, Emine teyzelere mi, ne münasebet?'' Gidilecek hiçbir yer yoktu. Fakat kim bilir, belki de vardı. Bunu düşünürken asla heyecanlanmadı. Başka ne yapabilirdi? Emine teyzelerden çıkıp kapının önünde nereye gideceğini bilmeden dururken, olduğu gibi gözlerinin önünde mehtaplı bir deniz canlandı. Ömer'le beraber kayıkta oturup seyrettiği, önce dokunmaktan korktuğu ve sonra elini bileğine kadar daldırdığı parlak ve esrarlı deniz. Çantasına bir tekme yapıştırdı. Çamaşırları kirli hanın üzerine dağıldı. ''Bunlara ne lüzum var, aptallık?'' dedi. Yatağın başucundaki dolaptan bir deste kağıt aldı. Ortalık henüz tamamen kararmamış olduğu halde perdeleri kapadı ve lambayı yaktı. Masanın başına geçerek kurşun kalemiyle ve acele acele yazmaya başladı. ''Ömer, seni bırakıp gidiyorum. Bunun bana ne kadar acı geleceğini, hayatta senden başka hiç kimsem olmadığını bilirsin. Senin de benden başka kimsen olmadığını biliyorum. Buna rağmen seni bırakıp gideceğim.'' Emine teyzelerin evinden çıkıp senin arkana takılarak geldiğim günden beri bunun böyle olacağı hakkında içinde garip bir korku vardı. Bunu kendimden ne kadar saklamaya çalışsam bir fırsatını bulup tekrar kafamda beliriyor ve beni çok üzüyordu. Bu korkunun sebeplerini düşündüm. 3 ayı geçen beraber hayatımız esnasında bu anın gelmemesi için neler yapmak lazım olduğunu araştırdım. Nihayet kendimi tesadüflerin ve hayatın eline bırakmaktan başka çare kalmadığını gördüm. Bilmem sana söylemeye hacet var mı? Ömer, benim sevgili kocacığım, biz hiçbir tarafları birbirine benzemeyen, hiçbir müşterek düşünceleri ve görüşleri olmayan iki insanız. Kim bilir ne gibi sebeplerle tesadüf bizi birleştirdi. Sen beni sevdiğini söyledin, ben buna inandım. Ben de seni seviyordum, hem nasıl seviyordum. Hislerimde bugün de bir değişiklik yok. Fakat niçin seviyordum, işte bunu bulamadım. Ve beni düşündüren, seninle olan hayatımızın devamından şüphe ettiren bu oldu. Seni niçin sevdiğimi bir türlü bilmiyordum. Huylarını, yaptığın işleri beğenmiyordum demeyeyim fakat anlamıyordum. Sen de benim birçok şeylerimi anlamadığını inkar edemezsin. Böyle olduğu halde nasıl garip bir kuvvet bizi birbirimize bu kadar sağlam bağlamıştı. İlk andan itibaren tamamıyla başka dünyaların insanları olduğumuzu anladığım halde beni burada tutan ve seni gördüğüm zaman içimi sevinçle dolduran neydi? Acaba şu senin her zaman bahsettiğin ve her hareketinin kabahatini kendisine yüklediğin şeytan mı? Son günlerde ben de bundan korkmaya başladım. Şimdiye kadar daima düşünüp doğru bulduğum şeyleri yapmaya alışmıştım. Bu sefer hiçbir doğru ve akıllıca tarafını bulamadığımı, bu hayata bağlayan kuvvetin içimde saklı bir şeytan olması sahiden mümkündü. Bu ihtimal beni adam akıllı telaşa düşürdü. Hayatta kendi düşüncelerim ve kararlarımdan başka bir takım kuvvetlerin emri altına girmek asla tahammül edemeyeceğim bir şeydi. Aynı zamanda seninle beraber bulunduğum müddetçe nedense irademi kullanamadığımı gördüm. Sana senin iradene tabi olmak bana ağır gelmezdi. Fakat aramızda hiç olmasa en küçük bir müşterek nokta bulunması, yaptıklarından hiç olmazsa bir kısmını benim de doğru ve iyi bulmam lazımdı. Kendi kendime hiçbir zaman yapamayacağım şeyleri sırf bilmediğim bir kuvvete tabi olmak yüzünden boyuna tekrar etmek beni düşündürdü ve nihayet aylardan beri kaçtığım bu kararı verdirdi. Ömer, benim kalmamın senin üzerinde en küçük bir tesiri, bir faydası olacağını bilsem muhakkak kalırdım. Hiç inkar etme ve benim yanlış düşündüğümü zannetme. Bana olan bütün sevgin, senin üzerindeki bütün nüfuzun bir parçacık bile seni değiştiremedi. Yanımdayken dünyanın en iyi, en tatlı ve makul insanıydın. Ayrılır ayrılmaz eski haline dönüyor ve belki de bana boyun eğdiğin için kendine kızarak daha ileri gidiyordun. Zaman bu hallerini düzelteceği yerde daha fenaya götürdü. Yanı başında oturduğum, gözlerinin içine baktığım halde sana müessir olamadığımı gördüm. Kim bilir, belki sen ve etrafındakiler haklısınız. Belki insan yükseldikçe böyle olmak mecburiyetindedir. Fakat ben bütün gayretime rağmen içinde bulunduğum hayata ısınamadım. Bu hayatı anlayamadım. Benim eski ve manasız yaşayışımdan, bomboş çocukluk ve mektep hayatımdan büyük bir farkı olduğunu göremedim. Biliyorum, pek akıllı olmayan bilgisiz bir kızım. Fakat bu, sende ve etrafındakilerde bir parça kuvvetli ve güzel taraflar olsa görmeme mani miydi? Birçok şeyler öğrenmek, daha iyi düşünebilmek, göremediklerimi görmek istemez miydim? Aranıza gelince bunların hiçbirini bulamadım. Bizim mahalle kadınları arasında yahut Emine teyzemlerde tesadüf ettiğim, içinde büyüdüğüm muhitten bir tek farkınız, biraz daha çok ve daha anlaşılmaz konuşmanızdı. Şimdi düşünüyorum da, 3 aydan beri çeşit çeşit arkadaşlarının münakaşalarını, konferanslarını dinlediğim halde ne öğrendiğimi bir türlü bulamıyorum. Buna rağmen beni sana bağlayan bir şey vardı. Dış tarafın etrafındakilerin aynı olduğu halde bana büsbütün başka görünüyordu. Bu arkadaşlardan, bu muhitten, bu kokuşmuş mahluklardan hoşlanmadığını, sıkıldığını görüyordum. Günün birinde büsbütün başka bir insan olacağını ümit ediyordum. İlk günlerde biraz kuvvetlenen bir ümidim yavaş yavaş tamamen yok oldu. Senin bu yaşa kadar içinde bulunduğun insanlar ve muhitle birdenbire hesap kesecek cesareti kendinde bulamadığını anladım. Bende sana bu cesareti verecek kuvvet yoktu. Onları bırak dediğim zaman kimlere sarılayım diyecektin. Ben zavallı Macide sana kimi neyi gösterebilirdim? Bu hayattan daha doğru ve akıllı bir şey olması lazım fakat bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Onun için sana yardım edemedim. Belki sen beni alıp evine getirirken büsbütün başka şeyler düşünmüştün. Sana yeni bir dünya açacağımı sanmıştın. Seni sükût hayale uğrattım. Ben sana rehber değil ancak yoldaş olabilirdim fakat yolu ikimiz de bilmiyorduk ve birbirimize yük olmaktan, birbirimizi şaşırtmaktan başka bir şey elimizden gelmiyordu. Artık ayrılmamız lazım. Dediğim gibi sana en küçük bir faydam olacağını bilsem her şeye tahammül eder ve kalırdım. Halbuki selametinin yalnızlıkta olduğunu görüyorum. Hala bugün bile şuna kâniyim ki bir müddet daha bocaladıktan sonra yolunu bulacaksın fakat yalnız olman lazım. Herhangi bir insanın ayaklarına dolaşmaması lazım. Ne olurdu? Birbirimizi birkaç sene sonra tesadüf etmiş olsaydık. O zaman hayatımız belki bambaşka bir şekil alırdı. O zaman sana tabi olur ve bundan zevk duyardım. Fakat şimdi hiçbir faydası olmadığını bile bile yanlış ve manasız bulduğum şeylere oyuncak olmak bütün sevgime rağmen imkansız. Ömer, hep senden bahsediyorum. Bunun sebebi seni sahiden kendimden çok düşünmemdir. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Daha doğrusu yapılacak bir tek şey var. Onu da bilmek istemiyorum. Ben hayatımda kimseye haksızlık ve fenalık etmemeye çalışmış ve başkalarına yapılan haksızlığa bile kendineymiş gibi üzülmüş bir insanım. Nefsime hiç müstahak olmadığı bir şey yapmak, bu ağır ve tamiri imkansız haksızlığı reva görmek bana ağır gelecek. Fakat ne yapabilirim? Ben senin arkandan gelirken her şeyi bıraktım. Her şeyle alakamı kestim. Zaten feda ettiklerim de öyle büyük bir şey değildi. Sen beni Emine teyzelerin kapısından alırken eski hayatımla olan alakamı zaten kesmiş bulunuyordum. O zaman da ne yapacağımı bilmeden sokağa fırlamıştım. Balıkesir'e ablamla eniştemin yanına dönmek bana korkunç ve imkansız görünüyordu. Perişan bir haldeydim. Fakat içimde kendimden bile sakladığım bir ümit vardı. Seni kapının önünde bekler bulduğum zaman sanki bunun böyle olacağını biliyormuş gibiydim. Bir söz söylemeden, hakkımda neler düşüneceğini hesaba katmadan seninle geldim. Bir genç kızın çok güç atacağı bir adımı seve seve, inana inana attım. Bunlardan pişman değilim. Kimse beni zorlamamıştı. Doğru buldum ve yaptım. Fakat şimdi beni hangi Ömer kapının önünde bekleyecek? Kim gece yarıları karanlık sokaklarda bana sevgisinden bahsedecek? Ömrümün en acı gününü en müsit bir güne çevirmiştin. Pek az tanıdığım bir adamla hiç bilmediğim bir yere giderken içimde beni coşturan arzular köpürüyordu. Şimdi yine çıkıp gideceğim. Nereye? Yanıma bavulumu ve eşyalarımı almıyorum. Gideceğim yere çamaşırsız da gidilir. Fakat ben son dakikaya kadar ümidimi kaybetmeyeceğim. Bana hiçbir fenalığı dokunmayan nefsime bu en büyük haksızlığı yapacağım dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini umarak kuvvet bulmaya çalışacağım. Ömer, senden tek bir ricam var. Ne kadar sükunetle ve aklı başında yazdığımı görüyorsun. Benim akıbetimden dolayı kendini asla mesul sayma. Sen bana karşı değil, asıl kendine karşı kabahatlisin. Bunu düzeltmeye ve yeni bir hayata kavuşmaya çalış. Yalnız başına kalırsan bu işi başaracağına eminim. Hem bu yalnızlığa da lüzum kalmaz. Belki kuvvetli ve bilgili bir insan, bir arkadaş, bir sevgili senin elinden tutar ve sana yol gösterir. Ben biraz kazaya kurban gidiyorum sayılır. Bir otomobil çarpsa, bindiğim sandal devrilse yahut dibinde oturduğum ağaca yıldırım çarpsa bunlardan kimseyi mesul etmek aklıma gelir miydi? İşte sana da bu kadar az kabahat buluyorum. Birçok şeyleri benim yüzümden yaptığını bildiğim için hatta biraz da kendimi mesul tutuyorum. Mesela ben olmasam kafan para meseleleri üzerinde bu kadar çırpınmayacaktı ve sen veznedara belki öyle yapmayacaktın. Yahut burada hiç söylemek istemediğim halde kalemimin ucuna geldi yahut da bir kadına bağlanmış olmak yüzünden başka kadınlara karşı arzular duymayacak ve herhangi bir sokak kadınının yanına alıp... Macide kalemi yavaşça masanın üstüne bıraktı. Dişlerini sıktı. Nihayet kendini daha fazla zapt edemeyerek kağıtların üzerine kapandı ve ağlamaya başladı. Uzun uzun, belki 15-20 dakika böyle kaldı. Fazla heyecanlı değildi. 3 ay evvel babasının ölümüne ağladığı gibi sessiz, isyansız gözyaşları döküyordu. Tekrar başını kaldırdı. Yanaklarındaki yaşları sol elinin tersiyle sildi ve kalemi alarak son yazdığı satırları karaladı. Ondan sonra titrek bir yazı ile ve gayet acele devam etti. Daha yazacak birçok şeyler aklıma geliyor. Ne faydası var? Oturup saatlerce konuşsak yine bitecek gibi değil. Halbuki biz beraber yaşamaya başladıktan sonra ne kadar az konuştuk. Birbirimize söyleyecek bir şeyimiz yok muydu? Neden? Neden uzun uzun dertleşmedik? Belki o zaman birçok şeyler başka türlü olurdu. Artık yeter Ömer. Sana kızgın değilim. Sana kızmayacak kadar seni iyi tanıyorum. Sonra seni seviyorum. Neden sevdiğimi bilmeden seviyorum. Bu sevgiyi her gittiğim yere beraber götüreceğim. Allah'a ısmarladık. Güzel dudaklarını öperim. Sen de bana kızma, başka türlü yapamazdım. Allah'a ısmarladık. Yaşlar yanaklarından süzülmekte devam ediyordu. Yazdığı kağıtları alt alta sıraladı. Kırmızı abajurun aydınlattığı odaya şöyle bir göz gezdirdi. Hiçbir zaman pek sevmemiş olduğu bu eşyaya teker teker bir bağlılığı bulunduğunu hissetti. Elle tutulan yerleri yağlanmış kalın perdeler bile bu akşam daha sıcak yüzlüydü. Sanki her şey onu bir tarafından çekip alıkoymaya çalışıyordu. Masanın bir kenarında öğleden kalma bir çay fincanı vardı. Dibindeki kurumuş şekere bir sinek musallat olmuş, kalkıp iniyor ve bazen uzunca bir müddet kalıyordu. Macide gözlerini o hayvana dikti ve daldı. Bir aralık dudaklarından her zamanki "Niçin?" suali döküldü. Niçin? Bütün bunlara ne lüzum vardı, ne yapmıştı, hangi hatasının cezasını çekiyordu? Ve bu sırada yazıp bıraktığı mektupta istediği kadar samimi olmadığını zannetti. Ömer'e hiç kızmıyor değildi. Nasıl kızmazdı? Kendinden yaşça büyük, fazla okumuş, erkek olduğu için daha çok şeyler görmüş bir insan nasıl olur da bir çocuk kadar düşüncesiz şeyler yapar ve bu yüzden nihayet başka bir insanın feda edilmesine meydan verir? Macide kendini yabancı biri gibi düşünüyor ve adeta haksızlığa uğrayan bir zavallıyı müdafaa ediyordu. Sonra yazdığı mektubun bir yerinde daha samimi olmadığını hissediyordu. Fakat bunun üzerinde düşünmeye vakit kalmadan merdivenlerden koşarak çıkan ayak sesleri duyuldu ve hemen bütün kağıtları toplayarak yorganının altına sokuşturdu. 23. ayrımın sonu, sayfa 244.